Ayrım 32, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 347. Son Söz. Erkekler, kadınlar sessiz sedasız tutuklandılar ama hiçbir şey mahkemelere yansımadı. Çünkü her birinin işledikleri suçlar mahkemelerin anlayışının dışında, ülkenin hoşgörüsünün ötesindeydi. Dünyanın dört bir yanındaki başkanlar telefonlarla konuştular. Normal çevirmenlerin yerini gerekli dili çok iyi konuşan yüksek rütbeli askeri subaylar almıştı. Liderler duruma ne denli şaşırdıklarını birbirlerine yineliyorlardı. Ama yapılacak bir tek şeyin olduğu konusunda da aynı fikirdeydiler. Susulacaktı. Çünkü aptal değildiler, korkuyorlardı. Washington'da bir avuç kişi acele kararlara vardı. Senatör Joshua Appleton doğduğu gibi öldü. Gece bir şosede geçirdiği araba kazasında yanarak öldü. Büyük, görkemli bir cenaze töreni yapıldı. Bir gün Beyaz Saray'a yerleşeceği düşünülen kişiye uygun konuşmalar yapıldı. Hükümetin malı olan bir Lucky Tristar, Powder Canyon'un kuzeyindeki Colorado dağlarında gözden çıkarıldı. O tehlikeli bölgeden geçerken uçağın motorları arıza yaptı. Pilot da yardımcılarının ailelerine hayat boyu maaş bağlandı. Ama asıl yas uçaktaki 3 yolcu için tutuldu. Çünkü uçakta ülkenin en tanınmış önemli kişilerinden 3'ü vardı. CIA Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Şefi ve ABD Genelkurmay Başkanı. Başkanın üzüntülerini bildiren yazıda ayrıca böylesine önemli kişilerin bir daha bir arada ve aynı uçakta yolculuk etmelerine izin verilmeyeceği bildiriliyordu. Ülke böylesine ağır bir kayba ikinci kez katlanamazdı. Haftalar geçtikçe yüksek düzeydeki dışişleri memurlarıyla olayları günü gününe izleyen gazeteciler durumda bir gariplik hissetmeye başlamışlardı. Dışişleri Bakanı uzun bir süreden beri ortalıkta görünmüyordu. Bakanla ilgili konferanslar, yolculuklar, toplantılar ertelendikçe kaygılar da artıyordu. Durumda bir tuhaflık vardı, bir açıklama yapılması gerekiyordu. Başkan açıklamayı ılık bir ilkbahar günü West Virginia'daki özel bir klinikten yaptı. Acılarla dolu geçen bu yıl size bir başka üzüntümü daha bildirmek beni gerçekten yıkıyor. Biraz önce çok sevgili, aziz bir dostuma veda ettim. Yabancı ülkelerle yaptığımız görüşmelerin gerektirdiği nazik dengeyi çok iyi anlayan büyük ve cesur bir insan daha yitirdik. Onun olağanüstü yaşamı birkaç saat önce sona erdi. Emrim üzerine Kapitol'ün bayrakları. Konuşma radyo ve televizyonlarla bütün dünyaya yinelendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Congdon girdiğinde başkan oval odadaki koltuğunda oturuyordu. Başkan Congdon'dan hiç hoşlanmazdı. Adamı aşırı derecede hırslı buluyordu. Ama Congdon işini iyi yapan bir kişiydi. Şimdi de gerekli olan buydu. Sonuç nedir?
Beklediğimiz gibi Sayın Başkan, Beowulf Agate'den normal bir davranış beklenemez.
Zaten normal bir hayat sürmedi değil mi? Yani sizler onun normal bir hayat sürmesini asla beklemediniz değil mi?
Evet efendim, o...
Başkan, söyle Congdon diye onun sözünü kesti. Gerçekten onu öldürmeye çalıştın mı?
Zorunluydu bu efendim. Beowulf Agate adamlarımız için tehlikeli olmaya başlamıştı. Bir dereceye kadar şimdi de aynı kanadayım.
Güzel, aynı biçimde düşünmeye devam et. Bak, senden bu gibi zorunlu kararları aklından çıkarmanı istiyorum. Hayır, emrediyorum, anlaşıldı mı?
Evet Sayın Başkan.
Umarım, çünkü dediğimi yapmazsan ben de zorunlu olduğum bir emir vereceğim.
Anladım efendim.
Güzel, sonuç nedir?
Beowulf Agate ilk isteğinde ısrar ediyor. Bunun dışında bizden başka bir şey istemiyor.
Ama sen onun nerede olduğunu biliyorsun.
Evet efendim, Karayipler'de ama belgelerin yerini bilmiyoruz.
Hiç aramak zahmetine girişme. Beowulf senden daha iyi. Onu kendi haline bırak. Onunla ilgilendiğini belirtecek en küçük bir davranışta bile bulunma. Böyle bir şey yaparsan bu belgeler aynı anda yüzlerce yerde ortaya çıkacaktır. Bu hükümet, bu ülke olayların yeniden canlanmasına dayanamaz.
Haklısınız Sayın Başkan.
Sonuç bize neye mal oldu?
186.412 dolar 18 sente. Başkan pencereden Beyaz Saray'ın çimenlerine baktı. Kiraz ağaçlarının üzerindeki çiçekler soluyordu.
Bizden dünyayı isteyebilirdi. Biz de ona istediğini vermek zorundaydık. Oysa bütün istediği bir tekne ve kendi haline bırakılmak oldu.
Mart 1980 X Yılan adlı yelkenli tekne, ana yelkeni adanın esintisinde sallanarak iskeledeki yerine kayar gibi girdi. Kadın elinde iple iskeleye sıçradı. İpi iskeledeki babaya sıkı sıkıya bağlayıp düğümledi. Teknenin kıç tarafındaki sakallı adam dümeni bağladı. Tekneden sevimli orta yaşlı bir çift dikkatle iskeleye çıktılar. Gemici karı kocadan pek ayrılmak istemedikleri, onlarla üzüntüyle vedalaştıkları belli oluyordu. Adam içini çekerek, "Evet, tatil sona erdi," dedi. Karısını kolundan tuttu. "Gelecek yıl yine geleceğiz Kaptan Vickery. Adalarda sizden iyisi yok. Ve teşekkür ederiz Bayan Vickery. Her şey her zamanki gibi kusursuzdu." Orta yaşlı çift iskeleden yürüyüp gittiler. Schofield, "Sen erzağa bakarken ben de yelkenleri toplayayım ha," dedi. "Peki sevgilim, New Orleans'taki müşterilerin gelmesine 10 gün var." Kaptan yılanın güvertesine sıçrarken, "Kendi başımıza yelken açalım, ne dersin?" dedi. Gülümsüyordu. Aradan 1 saat 20 dakika geçti. Gerekli yiyecek içecek alınmış, hava raporları incelenmişti. Yılan harekete hazırdı. Schofield, Tony'nin elini tutarak, "Hadi bir kadeh bir şey içelim," dedi. St. Kitts'in tozlu yoluna çıktılar. Karşıda eski hasır koltukları masalarıyla 30 yıldan beri hiç değişmemiş olan bir kafeterya vardı. Burası kiralık tekne sahipleriyle adamlarının toplandıkları yerdi. Antonia kafeteryadakilerle selamlaştı, gülerek bir masaya oturdu. Eskiden olduğu gibi yine içten gülüyordu. Karayiplerin serseri, maceraperest kişilerince kabullenilmiş, sevilmiş bir kişiydi. Bir hanımefendiydi Tony ve bunu hepsi de biliyordu. Bardan içkilerini almaya giden Schofield, Korsika'daki başka bir kafeteryayı anımsadı. Aradan ancak birkaç yıl geçmişti. Bir başka zamanda, bir başka yaşamda. Antonia hiç değişmemişti. Yine o zarif, esprili, zeki ve anlayışlı kadındı. Schofield içkileri alıp masaya getirdi. Antonia öteki masaya uzanıp bir haftalık Barbados gazetesini aldı. Bir yazı dikkatini çekmişti. "Sevgilim, şuraya bak," diye atıldı. İşaret parmağıyla bir sütunu gösteriyordu. Trans Communications Holdinglerin yeniden örgütlenmesi davasını kazandı. Washington. Alınan haberlere göre federal mahkemelerde yıllardan beri süre gelen bir dava sonuca bağlanmış, Nicolas Guiderone'nin avukatları Avrupa ülkelerini içine alan yeniden çalışmaya başlama hakkını elde etmişlerdir. Hatırlanacağı gibi Transcom hisselerinin büyük bir bölümünü ellerinde tutan Guiderone ile öteki hissedarlar, anarşistlerin Brookline'deki Appleton malikanesine yaptıkları saldırı sonucu ölmüşlerdi. Adalet Bakanlığı kadar Dışişleri Bakanlığı da avukatlara dava konusunda son derece yardımcı olmuşlardır. Çeşitli ülkeleri içine alan şirketin gerektiği gibi çalışamaması, uluslararası pazarlarda Amerikan prestijinin düşmesine neden olmuştu. Son yasal sonuçları öğrenen başkan avukatlara aşağıdaki telgrafı çekmiştir. Başkanlığa gelişimin ilk yılının haftasında engellerin kaldırılıp büyük Amerikan şirketinin Amerikan teknolojisini ve yöntemini dünyaya yaymak durumuna gelmesi bize daha iyi bir dünya kazandırmak için diğer büyük şirketlerle birleşmesi çok yerinde bir karar olmuştur. Sizleri tebrik ederim. Schofield gazeteyi bir kenara itti. İnsanlar giderek daha çok aptallaşıyor gibiler, değil mi? Basaterre'den yelken açtılar. St. Kitts sahilleri geride giderek kayboluyordu. Antonio yelkeni sımsıkı çekip bağladı, sonra dümene çıktı. Schofield'ın yanına oturarak parmaklarını onun kırlaşmış sakalının içinde dolaştırdı. "Nereye gidiyoruz sevgilim?"
"Bilmiyorum. Bir süre rüzgar bizi nereye götürürse oraya gideriz. Sence bir sakıncası yoksa elbette."
"Yok. Genç kadın onun durgun, düşünceli yüzüne dikkatle baktı. Ne olacak şimdi?
Oldu bile, şirketler yeryüzünü kapladı.
Schofield gülümsüyordu şimdi.
Guiderone haklıydı, bunu kimse durduramaz. Belki de durdurmamalı. Bırak bildiklerini yapsınlar.
Benim de düşündüğümün hiç önemi yok. Bana dokunmayacaklardır.
Bizi kendi halimize bırakacaklarından eminim. Çünkü hala korkuyorlar.
Korktukları nedir?
İnsanlar. Yalnızca insanlardan korkuyorlar.
Yelkenleri rüzgara göre ayarlar mısın lütfen? Daha iyi yol alırız.
Nereye? Biliyorsam Allah beni kahretsin. Yalnızca orada olmak istiyorum.
Kitabın sonu. 26 Mayıs 2020. Sayfa 352.